Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 23 Kasım Perşembe 2017 Dünya'dan haberlerle karşınızdayız. Gündem yine sıcak, dünyada hiçbir zaman soğuk olmuyor zaten diyorum sürekli. Hakikaten öyle ama bu sefer Soçi zirvesinin yankıları var, yoğun tartışmalar var. Biz de bunları öncelikle özetleyeceğiz size. Çünkü dünkü Eksen'de belirtmiştim fakat yetişmemişti. Eksen'in süresinin dışında ortak basın toplantısı düzenlenmişti. Soçi'de açıklamalar var. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Tabii zirvenin sonucu ne anlama geldiği gibi meseleler de var. Biraz da buna bakacağız. Verilen mesajlardan yola çıkarak bundan sonra Suriye temalı bu Soçi zirvesinden sonra meseleler nasıl evrilecek bunu anlamaya çalışacağız. Programın ikinci yarısında güvenlik analisti Metin Gürcan'a bağlanacağız telefonla ve Soçi zirvesine dair değerlendirmelerini alacağız. Bunun dışında Orta Doğu'dan, Avrupa'dan başlıklarım olacak size. Eksen'in ilerleyen dakikalarında aktarmaya çalışacağım. Bizleri 106.4 İstanbul Bursa, 93.4 Kocaeli'nden, ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Soçi'de tarihi zirve. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk ve İranlı mevkidaşlarını ağırladı. Suriye gündemiyle ağırladı. Aslında Suriye'nin çöküşünün önlenmesi ve yeniden doğuşu ifadelendirmesi altında yeni süreç için düğmeye basıldı. Rusya IŞİD tehdidini aslında sadece bölgeye değil bütün dünyaya yönelik IŞİD tehdidinin bastırılması ama fiziki anlamda da bir toprak parçası üzerinde ilan edilmiş bir halifelik düzeni olarak ortadan kalkmasında Rusya'nın çok önemli bir rolü vardı. Şimdi sahada IŞİD'in yavaş yavaş artık silinmesiyle zafer çok yakın gözüküyor ama tabii Suriye'nin parçalı bir yapısı var ve bu parçalı yapıyı siyasi bir tutkalla birleştirmek gerekiyor. Bu manada da Rusya özellikle bölgenin iki önde gelen ülkesi Türkiye ve İran'ı Astana sürecinde buluşturmayı başarmıştı ve epeydir sürüyor, 11 aydır süren bu süreçte çatışmasızlık bölgeleriyle belli bir aşamaya getirildi. Şimdi artık siyasi uzlaşı için bundan sonra sürecin nasıl devam edeceği. Soçi'de de bunlar konuşuldu. Vladimir Putin zaten açıkça siyasi uzlaşı için bir araya geldiklerini belirtti. Sürecin devam etmesi noktasında görüş alışverişi yapacaklarını söyledi. Ve teröristlere yönelik operasyonların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Ve krizi sonlandırmak için gerçek bir şans geçtiğini ellerine söyledi. Şimdi tabii sıra yeniden inşa için kapsamlı bir ortak program hazırlanması. Suriye'nin varacağımız anlaşmalar dedi. Suriye'nin toprak bütünlüğünü pekiştirecek, sığınmacıların dönüşünü sağlayacak. Tabii ki Suriye hükümetinin de taviz vermesi gerekecek. Öyle olacak durumlar da olacak. Ama ülkenin geleceğini Suriyeliler belirleyecek dedi. Şimdi bu noktada Rusya'nın Suriye Ulusal Diyalog Kongresi var. Suriye Halkları Kongresi diye de nitelendiriliyordu. Bunun parametrelerinin ortaya çıkması gerekiyor. Putin bundan bahsetti. Bu parametreleri konuşmaktan bahsetti. BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı dahilinde Cenevre'ye de birleşecek bir siyasi sürece ivme kazandırma hedefini vurguladı. Hasan Ruhani İran Cumhurbaşkanı IŞİD'in temel zemininin dökülmeye başladığının altını çizdi. İşbirliğinin önemini vurguladı. Şam'ın meşru izni olmadan uluslararası güçlerin Suriye'de bulunmasının hiçbir nedeni yok dedi. Amerika'yı kastediyor ama tabii burada Türkiye'de dolaylı olarak Şam'ın iznine sahip, onu belirtmek lazım. Yalnızca Suriye hükümeti onları davet ettiyse kabul edilebilir bir durumdur vurgusu Hasan Ruhani'nin dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise siyasi çözüme katkı sağlamak elzemdir dedi. Geçen hafta da Soçi'de yine Vladimir Putin'le buluşup Suriye'yi etraflıca konuştuklarını belirtti. Astana sürecini ortaklık tesis etmelerinin güzel örneği diye nitelendirdi. Ve bu yine tarihi bir zirve yaptıklarını belirtti. Şimdi 2 saat süren bir görüşme bu üçlü zirve. Ve toplantı sonrasında ciddi aşamalar kaydedildiği liderler tarafından vurgulandı. En başta Vladimir Putin tarafından vurgulandığını belirtmek lazım. Burada tabii Putin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Hem Türk hem İranlı liderlerin bu kongreyi olumlu karşılamış olmalarını memnuniyetle ifade etmek istiyorum dedi. Fikir tabii ki Rusya'nın ama Türkiye ve İran'ın da onayları var. Ve gerekli detaylarında yani Soçi'de yapılacak yine bu Aralık'ta planlanıyor. 2 diyen var daha sonra tarihleri netleşmedi henüz. Kongrenin tarihi yapısı şekillendirmesi için talimatların verildiğini söyledi. Çatışmaların durdurulmasında İran'ın Türkiye'nin desteklerini belirtti. Türkiye'ye özellikle Suriye içindeki grupların bu platformun içerisinde yer alması için özel önem atfettiklerini vurguladı. İç ve dış muhalefetin kongreye davet edilmesi konusunda anlaştıklarını belirtti. Ama tabii burada Suriyeli Kürtler var mı yok mu? Orada bir takım pürüzler olduğu görülüyor. Programın ikinci yarısında Metin Gürcan'a da soracağız bunu. Putin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed'in anayasa reformuna ve seçimlere hazır olduğunu vurguladı ki bir gün önce dün aktarmıştım size pazartesi günü aslında salı yansımıştı fotoğraflarıyla Beşar Esed'i kucakladığı kabul ettiği Soçi'de yani üçlü zirve öncesi görülmüştü. Şimdi seçimlere anayasa reformuna hazır olduklarını vurguladı Vladimir Putin. Suriye anayasasına ilişkin konuların da bu kongrede ele alınacağını söyledi. BM gözetimi altında seçimler yapılması gibi Suriye'nin toplumsal gündeminin ele alınacağını, diğer yandan Astana'da işin güvenlik boyutu, şiddetin azaltılması ve sığınmacıların eve dönülmesi için gerekli koşulların zaten sağlandığını Astana formatında, bunun yükseltilmesi, güven seviyesinin yükseltilmesine çalışacaklarını dile getirdi. Hasan Ruhani bütün partilerin Suriye Ulusal Kongresi'nde birleşmesi umudunu dile getirdi. Hem Erdoğan'a hem Rusya liderine teşekkür etti. Gerginliği azaltma bölgelerinde elde edilen başarılardan ötürü. Ve bütün dünyanın şunu bilmesi gerekiyor ki terör hiçbir ülke için iyi bir araç olamaz. Bütün ülkeler için tehdit, tehlike yaratıyor. IŞİD konusunda gördük bunu. IŞİD'e yardım eden bütün ülkeler de bunu gördü. Hepsine bir tehlike oluşturdu demiş. Suriye için müzakere yapılması özgür ve adil bir seçimin düzenleneceğini söyledi. Bölgeye barış ve istikrar getirmesi açısından kendisinin olumlu ve umutlu olduğunu, süreci olumlu gördüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Vladimir Putin'e değerli dostum dedi. Hem ikili konularda hem bölgesel konularda Rusya ile yoğun diyaloğun devam ettiğini söyledi. Hasan Ruhani ile ikili görüşme yapmışlardı. Orada da ilişkileri geliştirme konusunda her alanda mutabık kaldıklarını belirtti. Ancak tabii Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında YPG'ye yönelik tavır daha sert oldu. Gerilim azaltma bölgelerinin olumlu rol oynadığını belirtti. Yine BM kararı bir şekilde Suriye'de özgür, şeffaf siyasi sürecin hayata geçirilmesine önem verdiklerini belirtti ama bir şekilde eli kanlı bir çeteyi bir aktör olarak göremeyiz dedi. Çabalarının rejim ve muhalefetin tutumuna bağlı olduğunu söyledi. Afrin'deki olumsuzlukların giderilmesinden bahsetti. Ne yapılacak? Afrin konusunda Türkiye'nin yeni operasyonu olur mu olmaz mı? Kürtler Amerikan desteğini alıyorlar büyük ölçüde. Bundan sonra nereye varılır? Henüz tabii ki bilemiyoruz. Ama ortak bildiride özellikle Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün çok net bir biçimde vurgulandığını, IŞİD'in yok edilmesi için işbirliğinin devam edeceğini, liderlerin yeniden görüşeceği, hükümet ve muhalefetin Ulusal Diyalog Kongresi'nde yerini alması, uluslararası toplumu sürece katkı sunmaları, işte esirlerin bırakılmasına uzanan bir dizi başlık ortak bildiride yer aldı. Evet, Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılım liderler arasında görüşüldü. Çok net bir biçimde Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü de dile getirdi bunu. Ve dedi ki kendisi her kesimin katılması, kapsayıcı olması konusunda mutabakata varıldı denildi. Ama tabii dediğimiz gibi Suriye Kürtleri Türkiye açısından bu bağlamda daha doğrusu YPG-PYD bir pürüz teşkil ediyor. Öyle gözüküyor ki Peskov bugün de açıklama yaptı. Türkiye'nin çekincelerinin Rusya tarafından bilindiğini ama bu yönde çalışma yapılmayacağı anlamına gelmediğini söyledi kendisi. Dolayısıyla uğraşıyoruz demeye getiriyor. Kongrenin kısa süre içerisinde toplanacağını söyledi. Yine tarih belirtmediğini belirtelim. Bu arada İran'ın devrim muhafızlarının Suriye'de kalıcı ateşkes için aktif rol oynayacakları mesajı geldi devrim muhafızları komutanından ve Lübnan'da Hizbullah'ın silah bırakmasının da müzakere edilmeyecek bir şey olduğunu söyledi. Bölgede en etkili unsurlardan birisi de Hizbullah ve hem İran'a yönelik Batı'nın tutumunda hem bölgede İran'ın etkisinin artması buradan yola çıkarak Lübnan'daki süreç Suriye'den Lübnan'a uzanan artık Suriye savaşı tamamlanıyor. Lübnan patlatılabilir diye Suudi Arabistan'ın yeni hamleleri ve İsrail'le işbirliği halinde Lübnan'da sorun çıkartmaları. Hizbullah üzerinden bu olabilir. Hizbullah'ın Suriye'de de varlığı var. Bunlar hep konuşulan meselelerdi. Bunu belirtmek lazım. Evet, Suriye'nin son olarak başlık olarak Suriye'nin tepkisini aktaralım. Üçlü zirvenin ortak bildirisini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Suriye Devlet Haber Ajansı'nda yer aldı haber. Burada Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü saygı duymanın yanı sıra Suriyelilerin kanının akıtmasına son verilecek, katkı sağlayacak tüm çabalara destek veren tutumdan hareketle ortak bildirinin memnuniyetle karşılandığını belirtmek gerekiyor. Evet. Evet, şimdi Suriye sahasından son olarak bilgilere bakıyorum, son haberlere bakıyorum. Suriye sahasında Rusya'nın yakın zamanda Fırat'ın batısının teröristlerden kurtulacağı açıklamalarının dışında evet Suriye sahasında başka bir şey görmüyorum. Irak'ta ise Irak ordusu Cezire bölgesinde operasyon başlatmış vaziyette. Zaten tamamlanmak üzere askeri operasyonlar diye açıklamalar yapılmıştı ama BM'den IŞİD tehdidi Irak'ta, bölgede, Avrupa'da devam ediyor. Açıklaması geldi. Irak özel temsilcisi Can Kubis'ten açıklama geldi. 2014'ten beri elinde kontrol ettiği toprakların %95'ini kaybettiği belirtildi. 7,5 milyon kişi örgütün yenilmesiyle özgürlüğe kavuşmuş vaziyette. Ama tabii bundan sonra farklı biçimler altında bu işlerin devam edebileceği vurguları yapılıyor. Evet, buradan biraz Türkiye-Rusya ilişkilerinden başlıklara bakalım. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli dün açıklama yapmıştı S-400'ler konusunda. 2019 tarihini vermişti, aktarmıştım size. S-400'lerin kontrolünün tamamen Türkiye'de olacağını söyledi. Tabii NATO'yla entegrasyonu mümkün olamayacağı için bir takım pürüzler yaratıyor. 2.5 milyar dolara satın alıyoruz bilgisini de verdi Canikli, Nurettin Canikli. Tabii Türkiye S-400 sevkiyatının NATO'nun engelleyecek bir gerekçesi olmadığını Yunanistan örneğini vererek dile getiriyorlar. Bir NATO S-400 meselesinde bir başlık bu. İkincisi tabii Zaraf davası, bir hafta ertelense de sıcak başlık. Acaba pazarlıklar mı yapılıyor diye sorular düşmüştü kafaya. Şimdi hem Fethullah Gülen hem Reza Zarrab, İran asıllı Türkiye vatandaşı iş adamının yargılanması, ambargoyu delmek, bankacılık sistemini dolandırmak, kara para aklamak, komplo kurmak, Amerikan bankalarını dolandırmak suçlamasıyla 75 yıl hapsi isteniyordu. Türkiye ambargo meselesinde onlar ticaret yapıyorlar, Türkiye yapınca suç oluyor tepkisi gösterdi Başbakan Binali Yıldırım'ın ağzından dün. Ve yaklaşık İran'la ticareti Türkiye'nin yapmak zorunda olduğu yaptırımları devreye sokarken Amerika herkes eleştirmişti. İran'a yönelik yaptırımları haksız bulmuşlardı. Ama burada tabii yargılanan yaptırımlardan ziyade yaptırımların delinmesi Amerikalılar için problem, başkaları için problem değil belki ama delinirken hangi yöntemler ve bundan kimlerin fayda sağladığı ayrı bir başlık. Türk-Amerikan ilişkilerinde diğer mesele ise Fethullah Gülen'in iadesi. Türkiye sonuncusu 3 Kasım 2017'de olmak üzere Amerika'ya 7 adet iade talepnamesi, 1 adet geçici tutuklama talebi göndermiş. Ama bunların hiçbirisi devreye sokulmamış vaziyette. En son bu bilgileri verdiler. Evet, şimdi başka başlıklara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti yaklaşıyor. 65 yıl sonra ilk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olacak Yunanistan'ı ziyaret eden. Herkesin dikkatleri orada. Dışişleri Bakanı bundan öncekileri tamamlayıcı mahiyette olacak ziyaret dedi. 3 somut proje varmış. İlki İzmir'den Selanik'e insan ve yük taşımacılığına dair feribot seferleri. Diğeri İstanbul'dan Selanik'e hızlı tren hat yapımı. Üçüncüsü de Kipi ve İpsala gümrük kapılarında köprü yapımıymış. Tabii siyasi meseleler de çok önemli. Adalarla ilgili küçük pürüzler var son dönemde Yunanistan'la yaşanan. Bir takım adalara birileri çıkıyor, iniyor ama tabii çok Orta Doğu'ya baktığımız için Türkiye'nin batısına fazla da bakamıyoruz. Tabii Batı Trakya'da burada ayrı bir başlık Türkiye açısından. Yunanistan'la bakalım bu yeni projeler ne gibi sonuçlar doğuracak Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde, hep birlikte göreceğiz. Orta Doğu'dan birkaç başlık daha vereceğim. Hamas ve Fetih örgütleri anlaştı. 11 yıl sonra ilk genel seçim 2018'de düzenlenecek. Başkent Kahire'de 2 gün boyunca görüşmeler yapmışlar. Son olarak nihai aşamasında Mahmut Abbas karar verecek. Evet, seçimin tarihi yok bakıyorum ama net tarihe Mahmut Abbas karar verecek. Ayrılıkları sonlandırmak için bir gerçekçi başlangıç olarak görülüyor bu. Bir ayrı bir Hamasistan kurulmuştu Gazze'de. 2006'dan bu yana da Filistin'de seçimler düzenlenmiyor. Gazze'nin yönetimi dediğim gibi Hamas'taydı. Batı Şeria'da kontrol Filistin yönetimindeydi. Ve tam bir ayrılık söz konusu olmuştu. İşte maaşların ödenmesi zaten sıkıntılı. Bir özerk yönetimde işler çok da iyi gitmiyor. İsrail'in ablukası da söz konusu. Bakalım yeni seçimler Filistin'de yeni bir süreci başlatabilecek mi? Evet, Mısır'da Türkiye için casusluk suçlamasıyla 29 kişi gözaltına alınmıştı. 2 haftalık gözaltı kararı alınmış. Müslüman Kardeşler üyesi oldukları ve MİT için çalıştıkları iddiaları dile getiriliyormuş. Mısır Haber Ajansı MENA'da orada aktarılıyor. Savcı Nebil Sadek'in suçlamasıyla gözaltına alınmış. Kara para aklama, lisanssız dövüş ticareti yapmakla da suçlanıyormuş bu sanıklar. Evet, 2013'te Muhammed Mursi'nin İhvan lideri, aynı zamanda liderlerinden, ordunun devreye girmesiyle, devrilmesinden sonra Ankara-Kahire ilişkileri giderek kötüleşmişti. Bu arada Mısır yarından itibaren Katar vatandaşlarına bir vize uygulama kararı almış. Dışişleri Bakanlığı'nca da onaylanmış. Evet, Katar İhvan yönetimine destek veriyor. Mısır İhvancıları terör örgütü olarak nitelendiriyor. Ayrıca Suudi Arabistan'ın Körfez'de Katar'a kurduğu ablukanın da katılımcılarından bir tanesi Mısır. Onu belirtmek lazım. Böyle bir karar geldi. Daha önemlisi aslında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın son açıklaması, ortak açıklaması. Katar'a abluka uyguluyor bu ülkeler. Şimdi 11 kişiyi daha terör listesine aldılar ki bunlar arasında Müslüman Alimler Birliği üyeleri var. Şeyh Yusuf El Karadavi, yani ihvancıların örgütü desek yanlış olmaz herhalde. Dünya Müslüman Alimler Birliği, Katar Merkezi Dünya İslam Konseyi var. Çok sayıda unsur var ama Şeyh Karadavi etkinliğiyle tanınıyor. Katar'ın da doğrudan desteğini almış. Türkiye'nin de desteğini alıyor. Karadavi İhvan Şeyhi. Evet, vaktim azalıyor. İsrail'de Başbakan Netanyahu barış önündeki engelin Arap ülkelerinin liderleri değil halkları olduğunu söylemiş Knesset oturumunda. Arap sokağındaki kamuoyundan kaynaklanıyor. İsrail'in çarpıtılmış ve yanıltıcı bir şekilde sunulması yüzünden Arap kamuoyu İsrail'e düşman demeye çalışmış. Bu arada bir gazeteci Kemal Gümüş, Mavi Marmara yolcusu olduğu gerekçesiyle Tel Aviv'den sınır dışı edilmiş kutsal mekanları ziyaret için gitmiş oraya. Evet. Libya İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Nasser El-Havari, insan ticareti yapan kaçakçıların aynı zamanda Trablus'ta güvenliği sağlayan silahlı grupları kontrol ettiğini duyurmuş. Çok bilinen bir şey. NATO'nun eşliğinde Batı'nın Libya'ya yaptığı, Batılı egemen güçlerin Libya'ya yaptığı müdahale tam bir faciaya sebebiyet verdi. Her şey bir yana köle ticareti başladı Libya'da, evet. Köle olarak kullanıyorlar. Şimdi bunları kontrol edenler de İslamcı gruplar. Trablus'ta güvenlikten sorumlu olan İslamcı gruplar olduğunu anlatmış El Havari. Sığınmacı kamplarındaki durumlar vahim. Hakikaten Libya'da hükümet zaten tesis edilemiyor. Devlet paramparça oldu. Yerine de işte böyle kölecilik yapan dış bağlantıları, İslamcı bağlantıları olan bir takım unsurlar aldı. Türkiye ile ilgili bir başlık. Trabzon'da tutuklanan 3 IŞİD'den biri olan YS ifadesinde Amerika'nın Las Vegas kentindeki saldırıyı önceden bildiğini söylemiş. 2 Ekim'de olmuştu Las Vegas'ta saldırı ve 59 kişi hayatını yitirmişti. Türkiye ile bağlantılandırılan bir yalnız kurt eylemi denilmişti ama bu tabii bir şekilde bağlantılı olduğu anlaşılıyor. Birileri bunlardan haberdar oluyorlar. İşin ucu, bir ucu da Las Vegas'tan da Trabzon'a uzanmış gözüküyor. Avrupa'dan bir başlık. 24 Eylül'deki genel seçimler sonrası Hristiyan Demokrat Birlik'te zor durumda. Başbakan Angela Merkel çünkü hükümeti kuramıyor. Yeşiller ve Hür Demokratlarla anlaşmaya çalıştı. Olmadı. Zaten büyük kayıplara uğramışlardı. Gerçi hükümet kurabilir diye bakılıyordu ama sonunda partisi istifa çağrısında bulunmuş kendisine. Seçimler tekrarlanabilir fikri de artıyor son dönemde bu başarısızlıktan sonra. Evet, Latin Amerika'da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun açıklaması var. Gözaltına alınan yetkililer için Amerikan pasaportuna sahip 5 üst düzey yetkili. Devlet petrol şirketinin Amerikalı iştirakı Citgo'da gözaltına alınmış bu üst düzey yetkililer. Yolsuz hırsızlar vatan hainleri gibi yargılanacak tepkisi göstermiş Maduro. Amerikan yönetimiyle bilek güreşi içerisinde. Ve Afrika'dan son olarak Zimbabwe'den haberimiz. Devlet Başkanı Mugabe istifasını nihayet vermişti. Pazarlıkların ardından 37 yıl sonra istifası mecliste okunmuştu. Karşılığında yargılanmaması için dokunulmazlık verildiği öne sürülmüş ki bu daha önce de gündeme gelmişti. Efendim bir ara verelim. Chubby Checker'dan Let's Twist Again'i dinleyelim. Az sonra Metin Gürcan'la birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Metin Gürcan var. Güvenlik analisti diyeceğim, stratejist diyeceğim. Metin Bey yanlış söylemiyorum değil mi? Sürekli konuşuyoruz. Siz bazen itiraz evet, ediyorsunuz uzmanlık konusunda. Ama çok önemli dönemlerden geçiyoruz. Özellikle bölgemizde kırılma noktaları diye nitelendirebileceğimiz. Dün bunlardan bir tanesi Soçi'de düzenlenen liderler zirvesiydi. Türkiye, İran ve Rusya'nın liderleri buluştular Astana süreci. Garantör ülkeleri olarak. Soçi'den verilen mesajlara baktığımız zaman ortak tutum olarak özellikle Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini vurguladığını gördük. Suriye Halkları Kongresi ya da Ulusal Diyalog Kongresi diye de anılıyor artık. Evet. Toplanacak. Bu konuda bir mutabakat varmış gibi bir görüntü var. Ama tabii bunun katılımcılarında biraz pürüzler var. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Soçi'den tam mutabakat çıktığını söylemek mümkün mü sizce?
Yani tam bir mutabakatın çıktığını söylemek güç. Fakat bence özellikle IŞİD sonrası dönemde Suriye'de artık siyasi geçiş sürecinin başladığı bir noktada kritik bir kavşak noktası Soçi. Hı hı. Burada önemli sembolik şeyler var. Sizin vurguladıklarınız mutlaka önemli. Ama onların yanında öncelikle bakın Esad'ın Soçi'ye daveti ve bu kritik üçlü zirveden önce İran, Türkiye, Rusya zirvesinden önce Putin tarafından misafir edilmesi ve çok yakın bir ilgiyle karşılanması. Bu önemli bir adım bence. Hı hı. Uluslararası ortamda Esad'ın böylesine kritik bir toplantıda biz ilk kez yıllar sonra gün yüzüne çıktığını söylüyoruz. Aslında bu Rusya'nın da bir mesajı. Hı hı. Yani bundan sonraki süreçlerde Esad mı Esad'sız mı biliyorsunuz çok tartışılıyordu. En azından bir süre için daha ben bunu Rusya'nın Amerika'ya Esad'la birlikte gidilmesi gerektiğine yönelik bir dolaylı mesaj olarak algıladım. Hı hı. İkinci önemli husus bana göre olumlu da bir adım. Onu vurgulamak isterim. Özellikle Suriye'de silahlı çatışmaların bitmesi, silahlı şiddetin kesilmesi ve artık sorunların masa başında diyalogla ve müzakereyle çözülmesi açısından da sembolik önemi olan bir görüşme oldu Soçi. En azından Cenevre görüşmelerinden daha tutarlı bir sonuç çıktı ortaya. Bu nedenle İran'ın, Rusya'nın ve Türkiye'nin silahlı şiddetin çatışmaların bitmesiyle ilgili Suriye'deki bu çabası desteklenmeli. Kim tarafından? Amerika tarafından. Tabii ki burada şimdi Amerika'nın bu konuyla alakalı ben özellikle son iki gündür Amerikan kaynaklara bakıyorum. Evet. Bir nevi bir düşük profil var. Görmemezlikten gelme var. Yorum yapmama var. Belki belli ki bekliyorlar. En önemli konulardan bir tanesi Soçi'de biliyorsunuz PYD konusunda bir uzlaşmaya varılamadı. Burada özellikle sizin de başlangıçta vurguladığınız Suriye'nin Halkları Kongresi bir diyalog kongresi haline geldi ki bence şu anda Rusya Türkiye'nin PYD konusundaki çekincesini de dikkate alarak bir orta yol bulmaya çalışıyor. Bu orta yol nasıl bir şey olabilir? Hı hı. Bunun biz aslında işaretlerini görüyoruz. Orta yol şöyle olabilir. Yani PYD'yi bu diyalog kongresinde ayrı bir aktör olarak masaya atırtmak yerine biraz daha Şam'a, biraz daha Esad'a doğru PYD'yi ittirip onun gölgesi altında Esad'la birlikte öncelikle bir anlaşma ve uzlaşmaya varmış bir aktör olarak bu masaya getirme gibi bir stratejisi olduğunu ben değerlendiriyorum Rusya'nın. Bu sayede Rusya hem Suriye Kürtleri ile Şam arasındaki çevre merkez ilişkisini önceden tanımlayan, önceden ara bulucu rolü üstlenen Amerika'dan rol kapmış olacak bu sayede. Temel aktör haline geliyor. Ki bence IŞİD sonrası dönemde özellikle Suriye'deki geçiş sürecindeki en kritik husus Suriye Anayasası ve nasıl bir çevre merkez ilişkisi tanımlanacağı. İşte burada Esad'la PYD arasında kritik görüşmeleri bence Rusya ara bulucu rolüyle üstlenerek bir Amerika'dan rol kapmış oluyor. İkincisi Ankara'nın çekincesini de gidermiş oluyor. Yani benim önümüzdeki dönemde beklentim PYD'nin daha düşük profilde bir şekilde Şam'ın Esad yönetiminin gölgesi altında ayrı bir aktör olmadan da olsa bir şekilde bu görüşmeler entegre edilmesi. Amerika'nın da bu konuda bu hususu görmemezlikten gelmesi. Hı hı. Rusya'nın biraz desteği arabulucu ve hatta biraz da zorlamasıyla.
Peki.
Şimdi yani ben artık Suriye'deki Kürt sorunu Ankara'nın net tavrı ve direnci nedeniyle Moskova-Esad ilişkileri ve onun ikisinin, bu iki aktörün Moskova ile Esad'ın, Şam'ın PYD ile geliştireceği pratikler üzerinden çözüleceğini düşünüyorum.
Yani ulusal şemsiyenin içerisine sokulmasıyla Ankara'nın şerhleri, düştüğü şerhleri ortadan kaldırmak manasında söylüyorsunuz.
Tabii ki aynen. Yani PYD'yi de kırmadan, Amerika'nın kucağına itmeden böyle bir ara çözüm Rusya'nın yani Türkiye'yi de masada kaybetmek istiyor. Bakın burada önemli bir nokta var. Gene bunu birkaç yerde söyledim ben. Fırat doğusunda Amerika bir koltuğa üç karpuzu sığdıramadı iki senede. Kimi? Türkiye'yi, PYD'yi ve Esad'ı bir koltuğa sığdıramadı. Ama Fırat batısında Rusya başarılı bir şekilde şu ana kadar bir koltuğa üç karpuzu sığdırmayı, yani aslında Esad'la, PYD'yle ve Ankara'yla ilişkilerini sıcak tutmayı ve onları masada tutabilmeyi başardı. Ama bundan sonra daha zorlu bir süreç. Ve bakın günün sonunda gene benim geldiğim teze geliyor. IŞİD sonrası dönemde PYD ile Ankara'nın arasındaki ilişkiler yeni Suriye'yi tanımlayacak. İşte bu ilişkilerde de temel faktör Amerika ve Rusya olacak. İşte Amerika ile Rusya arasındaki sistem düzeyindeki rekabet de ortada. Bu rekabet özellikle Orta Doğu'da artmış durumda. Şu anda Amerika tam da bölgeye girmek istediği değil, bölgeden çekildiği için, Amerika'nın bölge üzerindeki gücü ve etkisi azaldığı için zaten bunlar oluyor. Onu
evet,
da söyleyelim.
Tabii.
Amerika yeni bir vizyonla, yeni bir Orta Doğu stratejisiyle bölgeye yönelirse şayet, benim korkum ileride inşallah başımıza gelmez. Türkiye'nin özelde Suriye Kürtleri ve PYD ile olan ilişkisi, genelde bölgesel anlamda Türkiye-Kürt ilişkisi inşallah Amerika ile Rusya arasında bir stratejik sistem düzeyinde bir güç ilişkisi, bir enstrümana haline gelmez.
Onu...
Böyle olunca iş daha çok karmaşıklaşır, evet, daha çözülmez hale gelir.
Onu soracaktım ben size. Şimdi Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un açıklamasında bu konu, Kürtlerin katılımı sorulduğu zaman şöyle bir vurgu dikkat çekiyordu. Bütün kesimlerin katılacağı bir toplantıda mutabık kaldık dedi kendisi. Tabii bunun şeklini açmadı. Ama biz şunu biliyoruz ama Amerikan yönetimi bugüne kadar Kürtler üzerinde Ruslardan daha etkili oldu. Özellikle.
Hangi
bu,
anlamda?
Askeri anlamda. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde ondan fazla Amerikan üssü. Şimdi aslına bakarsanız Kürtler olmasa Suriye sahasında Amerikan varlığı bu şekliyle olamayacaktı. Şimdi Kürtlerin bu anlamda Amerika'nın garantisi olduğunu görmek mümkün burada. Çok yüksek miktarda askeri destekleri var ki Ankara'nın sürekli olarak bundan şikayet ettiğini biliyoruz. En son Hammer ciplerle görüntüler sosyal medyaya da yansımıştı. Şimdi burada şunu sormak istiyorum. Tabii ki Rusya daha dengeci bir politika güdüyor. Geçen Ocak ayından ortaya attıkları Ocak sonunda Suriye anayasa taslağı tabii ki tartışılmak üzere, dayatma değil ama bu bir zemin olsun diye ortaya atılmış bir taslaktı ve daha ziyade kültürel özellik vardı o taslakta. Merkezin egemenliğini, şimdi Rusya federal bir yönetim diyorlar ama hani federal yönetim olursa Suriye'nin kuzeyinde de bir federalist bir yönetim kurulur deniliyor ama Rusya'nın federal yönetimi doğru, merkezin yetkilerinin gücü ise tartışılmaz. Salt buradan yola çıkarak Suriye'de çok gevşek bir federal sistem tesis etmek Rusya'nın amacıdır demek çok mümkün olmasa gerek. Önerdiği şablonda da zaten zeminde de kültürel özellik çerçevesi daha ziyade siyasi özellikten çok böyle bir özellik var. Şimdi şunu sormak istiyorum. Burada Kürtler de bir kavşakta mı sizce? Çünkü bir anda bir sıkışmışlık var. Amerika'ya bakın, saha açma var. İşgal gücü olarak görülüyor yıllardır. Irak yani işgalinden bu yana.
Evet.
Bir yandan da Ruslar var ama Rusların da sunabileceklerinin bir çerçevesi var. Burada Türkiye dışında bir de Kürtler için de bir soru çıkıyor ortaya değil mi? Hangi yönde ve ayrıca bir Türkiye'ye yönelik de bir Kürtlerle ilgili kısmını sormuş olayım size, ne görüyorsunuz diye. İkincisi de bütün bu çerçeve Amerika ile Rusya'yı geçmişte kısmen olduğu gibi burada da Kürtler bağlamında ortaklaştırma ihtimali var mı burada?
Bu aslında çok yani karmaşık bir soru ama şöyle söyleyebiliriz. Şimdi Amerika ile Rusya'nın Suriye Kürtleri ile, daha doğrusu PKK bağlantılı YPG ile askeri güç olarak sahada ve PYD ile siyasi güç olarak diplomatik masada kurduğu ilişki, Amerika ve Rusya birbiriyle kıyaslarsak Amerika'nınki daha taktik düzey, daha IŞİD'le mücadele kapsamında sınırlı ve daha askeri görüyor. Mesela bakın, Suriye'de Sünni muhaliflerle CIA, Amerikan İstihbarat Teşkilatı bu eğitim donat programlarında ilişki kurarken Suriye Kürtleriyle, YPG ile ve PYD ile doğrudan Pentagon ve Amerika'nın bürokratik gerçekliği şudur, Pentagon ilişkilerinde daha köklü, daha derin bakar mevzulara. Hı-hı. Ama Amerika bence askeri taktik düzey ilişki IŞİD'le mücadele ötesinde bir siyasi vizyonu henüz yok Suriye Kürtleri ile ilgili. Bu konuyla ilgili görüşmeler yok. Nereden biliyoruz? Halen daha Suriye Kürtleri ile ilişkide olan Amerikalı bürokratlara baktığımızda genelde savunma askeri odaklı. Yani Amerika dışişlerinden, Amerika'nın biraz daha böyle diplomasi kesiminden çok da fazla ilişki geliştiremediğini düşünüyoruz. Hatta Amerika'nın sahada YPG ile ilişkisi çok iyi ama PYD ile ilişkisinin ben çok iyi olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Siyasi diplomatik düzeyde. Ama Rusya, bakın Rusya sahada askeri bir birliktelikten ziyade daha uzun vadeli bir stratejiyle siyasi diplomatik alana yoğunlaşıyor. Mesela Amerika mı Rusya mı ilk Suriye Kürtlerinden anayasa taslağı istedi diye sorarsanız bana ilk Rusya istedi ve bence çok kritik bir adım. Yani Suriye Kürtlerinden siz nasıl bir anayasa istiyorsunuz tarzında. PYD'nin Amerika'da Washington'da ofisi var mı?
Bildiğim kadarıyla yok.
Açık. Bence de yok ama Moskova'da Rusya, var. Evet. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın 3 defa söylemesine rağmen o ofis hala açık ve bana göre şu anda o ofis çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Yani Rusya siyasi diplomatik düzeyde pazarlıklar açısından sahadaki gerçekliğe ne kadar Amerika'yı bırakmış olsa da düşük profilde tutarak, bu da bir başarıdır bakın, diplomatik başarı. Evet. Kapalı kapılar arkasında çok ciddi müzakereler yürüttüğünü görüyorum. Kürtler açısından büyük bir kavşak noktası, hatta 150 yıllık bir kavşak. Onu şöyle söyleyeyim. Bakın yani süreci yakından takip etmeye çalışan birisiyim. Ben 2,5 sene önce Rojava Toplum Sözleşmesi diye bir metin yayınladılar. Bu ilk kez. Yani ev sahibi ülkeler olan Türkiye, Irak ve İran ve Suriye'de bölünmüş olan Kürt nüfusu 150 yıldan, 200 yıldan beri ilk kez çevre olarak merkez kendini tanımlamadan önce kendini tanımladı. Yani bu metin internette de mevcut Türkçesi. Evet. Ben açılıp okunması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi kültürel özellik dediğimiz, Bolivya Anayasası üzerinden çok ciddi tartışmalar döndüğünü biliyorum. Ki Bolivya Anayasası'nı farklı kılan şey, üniter devlet yapısı içerisinde bir dereceye kadar toprak vurgusuyla biraz daha böyle teritoryel otonomi, kantonvari ama tam kanton değil tarzında üniter devletle federal arası bir yapı gibi, o anayasa Suriye'ye uygulanabilir mi tarzında çok ciddi tartışmalar olduğunu da bilenlerdenim. Ama şunu da bilelim bakın, ilk kez burada proaktif bir tutumla çevreyi temsil eden Suriye Kürtleri bir şekilde merkezden önce kendilerini tanımladılar ve bu de facto gerçekti şu anda Şam'a, yani merkeze dayatıyorlar. Bu şu demek, yani bir şekilde Şam'la müzakere masasında Rusya'nın arabuluculuğuyla oturduğu zaman PYD ve YPG eli iki açıdan çok güçlü olacak. Birinci açı şu, bir başarı hikayesi var ortada ve kendisini kazanma penceresinden görüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani güçlü bir şekilde masaya oturacak. İkincisi, Amerika ve Rusya'nın aynı anda desteğini ve rüzgarını arkasına almış olarak masaya oturacak. Bu mesela Irak kuzeyinde Barzani referandumla bu olumlu etkiyi yok etti. Şu anda bakalım PKK'nın ve aynı zamanda PKK bağlantılı PYD'nin müzakere gücünü biz Suriye'de göreceğiz. Aynı anda Amerika'yı ve Rusya'yı iki büyük karpuzu bir koltuğa sığdırabilecekler mi ve bu aynı anda her ikisini birlikte kendisine destekçi tutabilme kapasitesini ne kadar sürdürebilecek? Bu da çok önemli. Ama şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunu ileride de konuşacağız inşallah Ceyda Hanım. Suriye'de Suriye Kürtleriyle genelde PKK bağlantılı PYD ile özelde Şam'la kuracakları çevre merkezi ve bunun sonrasında çıkacak olan hukuki kurumsallaşma, ki anayasalar, yasalar, işte bu yerel yönetimlerle Suriye'de, Şam'ın arasındaki hukuki, siyasi süreçler, bunların tamamı Suriye'deki gerçeklik bir 3 sene, 5 sene sonra Türkiye'nin bir şekilde yüzleşmesi gereken bir gerçeklikmiş gibi geliyor bana. Yani Suriye'de ne yaşanıyorsa biz 3 sene, 5 sene sonra bir şekilde onunla yüzleşeceğiz. Tam da bu nedenle bence en doğru şekilde Türkiye bu akıntıyı dışarıdan seyretmek yerine tam tersine akıntının içerisine girip ben bu çatışma dinamiğini, ben bu geçiş sürecini nasıl dönüştürebilirim'e kafa yorması lazım. Ama dönüştürme ile alakalı bir iddianız, bir kurgunuz, bir senaryonuz varsa da bu senaryonun mutlaka bir yerinde dönüştürürken de dönüşmek gerçeğini de dikkate almak lazım. Evet. Yani aslında şu anda bence sahada silahlı mücadelede Türkiye için Suriye'de biraz daha işler kolaylaşırken şu anda çoğu zaman kapalı kapılar arkasında ve diplomatik seviyede giden siyasi müzakere süreçleri açısından çok zorlu günler bekliyor Ankara'yı.
Bir de tabii Kürtlerin burada sıkışmışlığını da ihmal etmemek lazım. Çünkü koridor planı hayata geçmediği için nihayetinde petrol bölgeleri ele geçirmiş olabilir. Ama doğusunda Irak, ki Irak hükümeti, federal yönetim sağlam tesis edildi. Komşu olduğu tabii ki Şam yönetimi, Suriye ordusu ve Şam hükümeti. Kuzeyde Suriye. Bir de tabii böyle bir denklemin bu ayağı var ve Irak Kürtlerinin de zayıfladığını unutmamak lazım. Orada ne kadar Arap aşiretleriyle işbirliğinin yürütüleceği, yürütülebileceği gibi sorular da elbette herhalde baki. Ama ben daha ziyade İdlib'i de sormak istiyorum size. Çünkü bu Soçi'nin sonucu olarak El-Kaide ve IŞİD unsurlarının tümüyle temizlenmesi artık mutabakat sağlanmış gözüküyor Soçi vesilesiyle. Burada tabii Türkiye için hassas bir mesele. Aslında aylardır da konuşuyoruz, farklı da bir şey konuşmuyoruz ama artık daha net bir tablo çıkacakmış gibi bir görüntü var. Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğünden vurgu yapan bir Türkiye örneğin bu bölgede Elbab Cerablus bölgesinde kalabilecek mi? Kalırsa hangi koşullarda kalabilir? İdlib'deki radikal unsurların temizlenmesinde rolü sadece basit bir polislikle sınırlı kalacak mı? Ve tabii Türkiye'ye gelen bir takım cihatçı unsurlar söz konusu olacak. Bu daha büyük bir gerçeklik haline gelecek. Konuşuyoruz ne zamandır ama bu Soçi'nin İdlib'le ilgili sonucunu siz nasıl yorumlarsınız?
Yani Soçi'de özellikle Genelkurmay Başkanlarının üçlü zirvesini ben çok önemsiyorum.
Evet.
Ve bu üçlü zirvede de en önemli husus İdlib bölgesiydi. Şimdi İdlib bölgesinde İran'la yani Tahran'la Ankara arasında bazı problemler vardı. Bu Ankara ile Tahran arasındaki temel problem genel itibariyle Musul bölgesi, düzeltiyorum, Halep bölgesi ve İdlib'in biraz daha böyle güneydoğu bölgesi ile alakalı. Tahmin ediyorum o problemler giderilmiş duruyor Soçi'de ama burada şuna dikkatinizi çekmek isterim. Yani neticede Ankara'nın paradoksu tam da sizin bahsettiğiniz husus. Ne bu husus? Siz bir yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünü tanıyorsunuz, garanti ediyorsunuz. Diğer yandan da Cerablus, El-Rayı ve Bab üçgeninde ve batıya doğru, Afrin'e doğru genişleme iddiasında olan, bir askeri operasyonla genişleme iddiasında olan bir Fırat Kalkanı cebiniz var. Bu Fırat Kalkanı cebi günün sonunda mutlaka aslında Suriye'de toprak bütünlüğünü savunuyorsanız, Şam'ın merkezi yönetimin gücünü vurguluyorsanız bir şekilde bunu devretmek zorundasınız. İşte bu genle bence bu devir teslim meselesi de yine Rusya'nın, Fırat batısındaki patron çünkü Rusya, arabuluculuğunda gerçekleşecek bir durum. Bence Rusya şöyle bir oyun kurguluyor. Bakın hani dedim ya, Fırat batısında Rusya Esad'ı, Ankara'yı ve YPG'yi, yani PKK bağlantılı PYD'nin askeri kanadı olan YPG'yi aynı anda bir koltukta tutabiliyor, müzakere masasında tutabiliyor. Nasıl yapıyor bunu? Afrin konusunda Afrin'i rehin aldı Rusya, öyle diyeyim. Fırat doğusunda Amerika ile ilişkileri geliştirmemesi, derinleştirmemesi için bence ben Rusya'nın, Ankara'nın Afrin'e harekat söylemini kullanarak Suriye Kürtlerinin iradesini rehin tuttuğunu düşünüyorum. Yani Afrin'i bu şekilde elinde tutuyor ki bu sayede mesaj vermiş oluyor Fırat doğusundakilere. Bak ilişkileri geliştirmeyin, Afrin Ankara ham yapar ona göre tarzında. İkinci husus bence Ankara'yı sürekli bu Afrin konusunda söylemini canlı tutması sayesinde de Ankara'ya da bir koz vermiş oluyor. Ne karşılığında? Belki Afrin'in güneyinde %20'lik bir kesimi Ankara'ya, yani Fırat Kalkanı batıya doğru genişleyecek şekilde cep izin verebilir. Ama bunu aynı anda Esad güçlerini de Suriye ordusunu da kuzeye doğru yanaştırarak bu genişlemeye paralel ve senkronize bir şekilde Afrin'in günün sonunda Şam'a yönetiminin devredilmesiyle, transferiyle alakalı da bir oyun hazırlığı içerisinde diye değerlendiriyorum Rusya'ya. Yani belki Afrin'in güneyinde %20'lik Tel Rifat'ı, minik havaalanını alacak şekilde, Afrin'in güneyini kuşatacak şekilde Türkiye'ye çok istediği ve arzuladığı, tam da iç siyasi tüketime yönelik çok istediği ve arzuladığı askeri zaferi elde edecek küçük bir operasyon penceresi açabilir. Fakat bunun hemen sonrasında biz Afrin'deki yönetimin Esad güçlerine devredildiğini, daha doğrusu olması gerektiği gibi Şam'a devredildiği haberlerini okuruz. Ama biz o askeri zaferle coşkusal gerçekliğimizi yaşarken o diğer haber de çok da önemsiz bir ayrıntı olarak gündemimizden düşebilir. Evet. Yani burada temel hassas nokta Fırat batısında bu oyunu oynayabilmesi için Rusya'nın, dediğim gibi Amerika'nın bir müddet daha etkisiz eleman olarak Fırat batısına müdahale etmemesi veya Ankara'nın Rusya'nın kendisine önerdiğinden fazlasını yapacak bir cürete, bir cesarete, tırnak içinde kullanıyorum, bir deliliğe yönelmemesi lazım. Şu anda da Soçi'de sıkılandı. İran yanlısı Şii milisler de sıkılandı. Özellikle Hizbullah biraz daha kontrol dışı bir aktör olarak Halep civarında bence hareket ediyordu. Onun başı bozukluğu da Soçi'de sıkılandı. Yani ben aslında Soçi'yi Fırat batısında işleri biraz daha vidaları sıkmak için Rusya'nın iyi bir koz olarak kullandığı ve bunu da başardığı kanaatindeyim. Bakalım. Yani burada şu önemli nokta, siz cihat, yani radikal elemanlar, yani radikal unsurlardan temizleme tabiri kullandınız İdlib ve civarını. Ama burada onun öncesinde şöyle bir kritik sorunsal var. Radikal unsurlarla iyilerle kötülerin birbirinden ayrılması lazım. İşte bu iyilerle kötülerin birbirinden ayrılmasında bence Ankara'ya büyük bir rol biçiyor Moskova. Yani Ankara'ya diyor ki sen zaten bunların bir şekilde içindeydin. Hani süreci de iyi biliyorsun 2011'den bu yana. Hadi bunları bir ayır bakalım. Yani teröristlerle iyi niyetliler, ılımlılar, iyilerle kötüler birbirinden ayrılsın. İşte buradaki performansı da önemli Ankara'nın. Ve şu ana kadar İdlib operasyonu çerçevesinde değerlendirdiğimde İdlib içine henüz girilmedi biliyorsunuz. İdlib kuzeyinde ve İdlib güneyinde işler iyi gidiyormuş gibi duruyor. Ama günün sonunda bu yani Nusra eskisi HSS şemsiyesi altındaki radikal grupların en radikalleri ne yaparlar? Bunlara önerilen şey çok açık. Ya silahlarını bırakacaksın, yani sivil hayata geçeceksin ve entegre olmaya çalışacaksın. Ya da yani tercihinin karşılığına katlanacaksın. Bu da bence ilerisi için zor bir süreç. Ben hani kısa vadede büyük bir böyle çatışma, IŞİD-vari böyle bir ayaklanma, kalkışma beklemiyorum ama bunlar da buharlaşacaklardır. Zaten bakın Suriye'de ve Irak'taki silah selefi yapıların en iyi bildiği şey 2002'den bu yana mücadeleye yenildiklerini hissettikleri anda, kaybettiklerini hissettikleri anda hemen buharlaşmaları, human terrain dediğimiz halk içine çekilmeleri ve daha düşük yoğunluklu bir terör dalgası şeklinde ama kararlılıklarını da bozmadan mücadeleye devam edebilmeleri, şu anda tam da o refleksi görüyoruz. Evet. Yani ne yazık ki önümüzdeki 5-7 yılda, hatta 10 yılda Suriye, Suriye kuzeyi, terör, cihatçı yapılar, IŞİD, IŞİD vari, IŞİD sonrası cihatçı yapılar, hani bu tarz şeyleri konuşuyor olacağız.
Evet. İdeolojik yapı temizlenmeden, dönüştürülmeden çok zor işler bunlar, haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz Metin Gürcan'a değerli yorumları için. Soçi zirvesinin sonuçlarını anlamaya çalışıyoruz. Devam ediyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Zaten sahada olup bitenler de gösterecek bize. Çok teşekkürler Metin Gürcan.
Sağ olun efendim, iyi günler.
Efendim. Fatima Sparsh und die Frieden Fries'dan Bossa Noga ile veda ederim size. Yarın haftanın son gününde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştık. Çek başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.